Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta dijital mecralarda görsel kullanımı üzerine konuşuyoruz ve konuğumuz sanat yönetmeni Eren Koçyiğit. Hoş geldiniz Eren Bey.
Merhabalar Tolga Bey, hoş bulduk. Ben de çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir programa ev sahipliği yaptınız ve beni davet ettiğiniz için.
Biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir ve buradan bize duygularınızı, düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün dijital mecralarda görsel kullanımı üzerine konuşuyoruz ve dijital mecralara görsel üretimi yapan bir sanat yönetmeni konuğumuz Eren Koçyiğit. Öncelikle Eren Bey, grafik tasarım nasıl oluştu ve nereden ortaya çıktı? Bununla başlayabilir miyiz?
Tabii Tolga Bey. Bildiğiniz gibi insanlığın varoluşundan beri sürekli bir iletişim içerisinde olma ve kendini anlatma gayreti içerisinde. İlk olarak mağara duvarlarına yapılan resimler iletişim diliyken tabii daha sonralarda yazı icat edildiğinde iletişim dili olarak sayılmaya başlanıyor. Tabii yazıdan sonra matbaanın icat edilmesiyle birlikte kitaplar ve basılı materyallerde yaygınlaşmaya başlıyor. Bu ilk harf ve metin dizilimlerinden oluşan basılı yayınlar grafik tasarımın ilk emeklemeye başladığı dönem olarak da kabul edilir aslında. Asıl çıkış noktası da sanayileşme ve insanların modern yaşama geçişle fotoğraf makinesinin ve işte ki bazı teknolojik aygıtlarını keşfi olarak gösterilebilir. Çünkü o dönemlerde resim sanatı işte günlük ihtiyaçların haricinde iletişimin farklı bir yönde ilerlemeye başlamış. Dolayısıyla grafik, işte afiş, ürün katalogları ve benzeri materyallerle de ön plana çıkmaya başlamış.
Peki Eren Bey, dijital tasarım, dijital sanat nedir ve nasıl yapılır?
Tabii Tolga Bey, öncelikle dijital kelimesi verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi olarak tanımlanıyor. Bildiğiniz üzere dijitalleşen dünyada sanatçının duygu ve düşüncelerini ifade etmek için teknolojik araçları kullanmasını dijital sanat olarak tanımlayabiliriz. Dijital ortamların hayatımızda yer edinmesiyle birlikte bu dijital ortamlar birer mecra olarak kullanılmaya başlanıyor. İnternet ve dijital ortam artık eski pasajlar gibi birçok işimizi halledebildiğimiz alanlar haline geliyor. İşte mesaj yaşayabiliyoruz, haber okuyabiliyoruz, dizi film izleyebiliyoruz, işte alışveriş yapabiliyoruz, hatta para kazanabiliyoruz. Tabii dijitalde bir sanat eseri oluşturmak için olmazsa olmaz malzemelerimizden bir tanesi de bilgisayar. Bilgisayar desteği olmadan yapılmış çoğu şey dijital sanat sınıfına girmiyor. Tabii bunların dışında iyi derecede bilgisayarı yönetmeyi de bilmek gerekiyor. Programlara hakim olmak ve yeterli seviyede de donanıma sahip olmak gerekiyor. İşte nasıl ki bir işte resim yaparken tuval, fırça ve boya işte vazgeçilmez malzemelerse, dijital sanat için kullanılan teknik malzemelerin kullanımı da o derece vazgeçilmez. Tabii burada üreten, işte eseri oluşturan malzemelerin kendisi değil, bunları kullanan ve yön veren sanatçılar. İşin dijital tarafında da bakıldığı zaman yetenekle birlikte teknik bilgi gerektiği için insanlar, özellikle artık genç arkadaşlarımız, bu eksik kaldıkları noktalarda da birbirleriyle yardımlaşma ve dayanışma içerisinde de aynı zamanda. Bildiğiniz üzere Türkiye'de zaten çok yetenekli ve nitelikli sanatçılar var. Ona keza üniversitelerimizin güzel sanatlar fakülteleri de çok destekleyici ve aynı zamanda kaliteli. Az önce de bahsettiğim gibi birçok yetenekli tasarımcılarımız var. Bu alanda gerçekten çok iyi durumdayız ve her geçen günde gelişmeye, ilerlemeye devam ediyoruz. Dijital tasarım kavramı da aslında dijital mecrada yapılan her türlü tasarımları kapsıyor. Fakat bu durumda dijital mecradan bahsetmek de doğru olacaktır. Fizikselin dışında yer aldığımız bu internet dünyasında İşte web sitelerinde kullanılan içerikler, işte temalar, sosyal medya sitelerinde gördüğümüz işte şablonlar, tasarımlar, kullandığımız aygıtlarda ve mobil cihazlarımızda yer alan işte application tasarımları ve benzeri gibi birçok gördüğümüz materyali de içerisine alıyor. Dijital tasarımın tarihine baktığımızda da muhtemelen icat edilen dijital bilgisayarı baz alabiliriz. Peki geleneksel sanatla dijital sanat arasındaki temel fark nedir? O da tasarlandığı alanlar farklı. Yani işte örneğin geleneksel bir sanatta bir ressamı ele alalım mesela. Eserini üretirken ne kullanıyor? İşte tuval kullanıyor, boya kullanıyor, fırça kullanıyor. Dijital sanatta ise eserin tamamında bilgisayar ya da fotoğraf makinesi gibi dijital araçlar kullanılıyor. Aslında dijital sanat çok geniş bir alanı da kapsıyor yani bir yandan. İşte grafik düzenlemelerinden, işte fotoğraf, heykel, resim gibi geleneksel sanat formlarının yeniden üretilip kopyalanmasına, işte mühendislik inşasından, işte yapay zeka uygulaması içeren projelere kadar pek çok uygulamaları dijital sanat başlığı altında aslında inceleyebiliriz.
Evet. Web
Evet.
1.0, 2.0 ve 3.0 üzerinden gidecek olursa Web 1.0'da internete görsel yüklemek zordu. Web masterlar vardı ve sadece onlar yükleyebilirdi. İşte tabii ki sonrasında Web 2.0 ile beraber yani sosyal medya ile beraber internete fotoğraf yüklemek kolaylaştı ve sonrasında Web 3.0 ile beraber artık bırakın fotoğraf yüklemeyi internet üzerinden fotoğraflarımızı, videolarımızı düzenleyebildiğimiz, insanların işte bir video tasarım programı bilmeden bile internet üzerinden bunları tasarlayabildiği bir döneme doğru geldik. Yani aslında biz buna dijital sanat döneminde diyebiliriz. İşte NFT'lerden bahsediyoruz, başka şeylerden bahsediyoruz, sanattan ve dijital varlıklardan bahsediyoruz. Peki bu Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0'daki gelişim ve dönüşüm sürecine baktıktan sonra şimdi sanat dijitalleşti ve adı da dijital sanat oldu. Peki dijital sanat nedir ve nasıl yapılır?
Şimdi Tolga Bey, az önce de bahsettiğimiz gibi aslında grafik tasarım ile de özdeşleştirebiliriz dijital tasarımı. İşte bir grafik tasarımcı bugün bir kitabı, işte reklamı, sosyal medya şablonunu ve benzeri gibi şeyleri tasarlarken tabii ki de dijital dünyanın içerisinde bir kendine yer ediniyor ve dijital tasarım nedir sorusunu kendimize sorduğumuzda aslında grafik tasarımla birlikte anmamıza sebep olabiliyor. Bu sebeple bir grafik tasarım fiziksel ve dijital olarak çalışırken aslında dijital tasarımı bunun bir kolu gibi de düşünebiliriz. Genel anlamda da işte üretilişinde, eserin üretilişinde bilgisayarların rol aldığı fiziksel olmayan nesnelerin üretilmesiyle gerçekleşen bir sanat biçimi aynı zamanda. Tabii ki dijital sanat bilgisayar veya yeni teknolojilerin imkanları ile yapılan ve aynı zamanda bir şekilde sanat ayırt edilciliği olan da bir sanat. Yani üretilen değerinde bir sanat niteliği taşıması gerekiyor.
Teknoloji hayatımızın her alanında büyük yenilikler getirdi. İşte bugün uçan arabalardan bahsediyoruz. İşte dronlardan bahsediyoruz. Otonom fabrikalardan, Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Ve teknoloji hayatımızın her alanında önemli gelişmeler yaşanmasını sağlıyor. Artık akıllı telefonlar, akıllı elektrikli süpürgeler gibi derken akıllı televizyonlar, akıllı şehirler. Peki yenilikler ve gelişen teknolojiler tasarıma ne gibi katkı sağladı?
Tabii Tolga Bey, teknolojinin gelişmeye başlamasıyla geleneksel alışkanlıkları teknolojik değişimlere bırakan aslında en önemli alanlardan bir tanesi tasarım ve dijital sanatlar oldu. Ek olarak tabii ki teknoloji bildiğiniz gibi hayatımızın her alanında var ve gelişmeye de devam ediyor. Dolayısıyla bu gelişmeler sanat ve grafik tasarım alanlarında çok önemli oranda değiştirdi. Artık her gün kullandığımız ve hayatımızın her bir noktasına artık dijital teknoloji ve işte oluşturulan görsel grafik tasarımlar var. Bilgisayarın özellikle yaygınlaşması ve hayatımıza dahil olmasıyla birlikte sanat ve tasarım alanlarında da yeni üretim tarzları oluştu ve aslında değişimlerin temelleri de burada atıldı aslında. Tabii teknolojinin gelişmeye devam etmesiyle tasarımcılar gördü ki işler daha verimli, işte zamandan tasarruf ederek daha kolay yapılabilir bir hale geldi. Bu gidişata tabii internet de dahil oldu. Ve insanların bilgiye ulaşması da çok daha kolay bir hale gelmiş oldu. Ve artık tasarımcılar internette işlerini paylaşarak mekan sınırlamasına bağlı kalmaksızın aynı anda tüm dünyaya ulaşabilir ve işlerin aktarımını sağlayabilir hale geldi. Zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın işte eğitimlere daha hızlı ulaşarak kişisel gelişimlerini de sağlayabilir hale geldi. Bu da beraberinde daha hızlı bir gelişim sürecini tetiklemiş oldu. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi mağara duvarlarından yapılan resimlerden dijital platformlarda üç boyutlu tasarımlar yapabilir hale geldik. İşte kağıt ve kalem yerine veya işte tuval ve fırça yerine, boya yerine artık mobil cihazlarda, tabletlerde ve bilgisayarlar üzerinde çizimler ve tasarımlar oluşturuyoruz artık. Çizimin yanı sıra tabii video ve animasyon yapma olanakları da çok fazla. O çok çok daha büyük bir alan. Ve iletişim alanında da çok daha istatistiksel yöntemler kullanılıyor artık. İşte iletişim materyallerinde işte videolar, filmler, tasarımlar gibi ısı haritası çıkarılarak tasarımın içerisinde nerelere odaklanıldığı, işte ne süreyle odaklanıldığı gibi istatistiklere göre iletişim materyalleri üretiliyor. İşte örneğin mesela ambalaj tasarımları oluşturulurken artık tabii bu web sitelerinde ve e-ticaret sitelerinde çok daha fazla kullanılan bir teknik. Artık insanlar ısı haritalarını en verimli şekilde nasıl kullanırız? İşte görseldeki mesajı alacak kişinin gözüne hitap ederken aynı zamanda işte vermek istediğimiz mesajı en etkin biçimde nasıl aktarırız gibi iş süreçleriyle etki alanlarını saptamış oluyorlar. Bakın geçtiğimiz dönemde bir firma sadece ambalaj tasarımındaki değişiklik yüzünden satışlarını bir ayda %20 düşürüp eski ambalajına dönmek zorunda kaldı. Bunun nedeni de yani ısı haritasından elde ettikleri çıktılar. Yani düşünsenize ambalaj tasarımının etkisini ölçmek için ısı haritalarının ve yapay zekanın gücünden faydalandığımız bir dönemin içerisindeyiz de aslında.
Dijital Dünya devam ediyor.
Aynı zamanda veriye dayalı görselleşme dönemindeyiz. Birçok film sitesinde ya da işte dijital mecralarda kullanıcıya özel görseller gösteriyorlar bize. Mesela ben işte A filmdeki bir karakteri daha çok seviyorum ama siz de A filmindeki başka bir karakteri daha çok seviyorsunuz. Ya da siz yeşil renkli afişlere daha çok tıklıyorsunuz. Ben ise kırmızı. Kişiye özel artık verilerimize bakarak görselleştirme dönemine gelmiş durumdayız. Ve artık yani tasarım sürecinde işte bunu neden mavi yaptın? Çünkü grafik tasarımcı öyle istedi ya da işte işin patronu öyle istedi devrini bitirmiş durumdayız. Veriye dayalı görselleştirme dönemine girmiş bulunuyoruz. Peki dijital tasarımın geleceği bunun haricinde ne şekilde olacak ve nereye doğru gidiyor?
Şimdi Tolga Bey burada tabii tasarımın insan özelinden çıkarak sizin de bahsettiğiniz gibi daha yeni teknolojilerin kolay bir şekilde yapay zekanın kontrolü ile halledilebileceğini savunanların yanı sıra insan ihtiyacının daha da fazla olacağını savunanlar var. Şimdi yapay zeka ile alakalı çok basit bir örnek vereyim. Mesela bir fotoğrafın odağında bulunan herhangi bir objenin arka planını saniyeler içerisinde ve tek bir tuşla temizleyebiliyorsunuz. Ya da işte çözünürlüğü çok düşük bir fotoğrafın kalitesini ve çözünürlüğünü yükselten yapay zeka araçları mevcut. Ayrıca artık bunlar online olarak da kullanılabiliyor. Hatta yapay zeka ile daha önce var olmamış insan yüzleri üreten yazılımlar da mevcut. Tabii ki gelecekte görsel algılara yönelik çalışmalar bu şekilde ilerleyen teknoloji ve yapay zeka ile birlikte çok çok daha ileri seviyelerde olacak bence.
Peki yapay zekadan ve veri dayalı görselleşmeden bahsetmişken sizce NFT nereye doğru gidecek? Şimdi bugün baktığımızda NFT yani işte dijital sanat dediğimiz şey bugün en çok konuşulan konuların başında geliyor ve bütün sanatçılar ya bu NFT'de gerçekten önemli bir gelecek var, önemli bir gelir getirebilir diye eserlerini NFT'ye dönüştürmeye başladılar. İşte blockchain teknolojisi sanatla iç içe geçmiş durumda. İşte birçok taraftar takımı, işte taraftar grubu satın almaya başladı. İşte sanatçılar eserlerini işte NFT'ye döndürmeye çalıştı. Peki bir müzede bulunan Mona Lisa tablosuna baktığımız zaman bu yıllar önce çalınmış fakat sonra geri yerine konulmuş. Evet. Hala şu tartışılıyor bazı yerlerde. Mona Lisa gerçek mi değil mi? Gerçek Mona Lisa orada mı yoksa başka bir yerde mi? Evet. Tabii ki sanat eserlerine bakıldığı zaman onun gerçek olup olmadığını anlayan uzmanlar var. Fakat iş NFT'ye geldiğinde böyle diyeceği ya gerçektir ya değildir. Bunun için uzmana bile gerek yok. Bir şey ya sizindir ya değildir. Şimdi eskiden şöyle bir şey vardı biliyorsunuz işte. Televizyona çıkmak denilirdi. Televizyon yüksekte bir yerde. Televizyonu çıkardınız ama bir de şöyle bir şey vardı. İnternete düşmüş derlerdi. İnternete düşmek. Yani internetteki her şey bedavadır mantığı vardı. Bugün işte birçok müzik uygulamasına vesaire, film uygulamasına para veriyoruz ve şimdi de internetteki sanata, internetteki varlıklara para vermeye başladık. Ülkemiz işte kripto para konusunda en çok para yatırılan ülkelerin başına geliyor. Yani dijital varlık nedir? Yavaş yavaş anlamaya başladık gibi duruyor. Peki NFT ve dijital sanat nedir ve bunun geleceği nedir?
Tabii Tolga Bey, dijital sanat ve tasarım konusu olduğu zaman NFT'den bahsetmemek de olmaz. Şimdi nedir bu NFT? Bu hususta çok fazla soru işareti var. İlk olarak 2017 yılında ortaya çıkıyor ve çok kısa tabiriyle dijital bir tescil şekli aslında NFT. NFT denilince akla ilk gelen ve en çok merak edilen şeylerden bir tanesi internetten kolayca indirilebilen dijital işlerin nasıl çok büyük miktarlardaki paralara alıcı bulabildiği. İşte burada NFT'ler devreye giriyor. Bu nedenle de eserler kripto sanat olarak anılıyor aslında. NFT belki de bir şeyin gerçekliğinin dijital sertifikası olarak da tanımlanabilir. Yani dijital işlerin o soyut yapılarını destekleyen bir sistem sunar NFT. Soyut olan sanat eserinin aidiyetini tescil eder. Tabii NFT'nin de sanatla eş olarak algılanmaması gerekir. Burada aslında sanat üretiminde teknolojinin ön plana çıkması. İşte aynı kripto para birimleri gibi blok zinciri teknolojisini kullanıyor ve yapılan alışverişler de bu teknoloji üzerinden kayıt altına alınıyor. Tabii geçen ay bildiğiniz üzere Yapay Zeka Politikaları Derneği'nin gerçekleştirdiği AI Tomorrow Summit etkinliğinde de işte konu başlıklarından bir tanesi NFT'ydi. Orada da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgür Özkan Yavuzhan Efendi de NFT'nin ne olduğuna ve geleceğine dair çok güzel ifadelerde bulundu. NFT konusunda gerçekten dünya çapında ciddi eserler vermeye başladığımızı, bu eserlerin çok ilgi gördüğü ve önümüzdeki dönemlerde de bu eserlerin hızla artacağına dair düşüncelerini ifade etti.
Evet, ülkemizden çıkan da Refik Anadol isimli sanatçımız NFT denilince, dijital sanat denilince dünyada akla gelen isimlerin artık başında geliyor. Tabii ki işte teknoloji hayatımızı değiştiriyor ve hayatın birçok alanında yenilikler katıyor. Şimdi tabii ki baktığımız zaman işte eskiden otobanda giderken otobanda işte bilet kişisinde dururduk ve orada para öderdik. Bugün HGS ve OGS sistemleri sayesinde artık otomatik geçebiliyoruz. Orada insanlar yok. Ya da işte baktığımız zaman hayatın birçok alanında insanlar yaptığı şey artık makineler yapıyor, robotlar yapıyor, yapay zeka yapıyor. Chatbotlar var. Halkla ilişkiler değişti. İletişimin bütün alanları değişti. Geleneksel medyadan sosyal medyaya, oradan şu an Web 3.0'a geçtik. Peki bu teknoloji dönüşümünde, bu yenilenme durumunda tasarımcıların bu sürece nasıl uyum sağlaması gerekiyor?
Tabii Tolga Bey, bilgisayar sistem ve teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak günümüzde bir grafik tasarımcı kendisi veya işte dijital tasarımcı, dijital sanatçı kendisini eskisinden çok daha hızlı güncellemek zorunda. Çünkü artık hayatımızda kullandığımız teknolojiler her geçen yıl daha da hızlı ilerliyor. Ve tabii gelecekte görsel algıya bu kadar önem verilmesinden dolayı grafik tasarımcılar da kendini geleceğe çok iyi hazırlaması ve hızla uyum sağlaması gerekiyor. Bu nedenle grafik tasarımcısının kendisini gerçekten sürekli olarak değişmeyi ve geliştirmeyi bir alışkanlık haline getirmesi gerekiyor önce. Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi aslında değişim hayatın, değişim ve gelişim aslında hayatın her alanında var. İşte uygulamalar ve yazılımlar sürekli kendisini geliştiriyor. Bugün kullandığımız televizyon bile artık kendi yazılımını güncelleyebilir hale geldi. Fakat şunu da unutmamız gerekir ki parmak dokunuşlarımızla dünyanın başka bir yerine işte yazı, resim, ses, her türlü multimedya aracını gönderebiliyoruz. Bilgisayar ve internet sanatta yeniliklere yol açıyor. Ve elbette yeniliklerin dirençlere yol açması çok normal. Fakat bu değişimden kaçmak da ne yazık ki mümkün değil.
Şimdi 1800 yılların sonunda İngiltere'de tekstil işçileri bir anda fabrikalara karşı ayaklanıyorlar ve diyorlar ki teknoloji bizim işimizi elimizden alacak ve fabrikaları yakıyorlar, yıkıyorlar, saldırıyorlar. Hatta bazı fabrikaların içerisine işte o dişlilerin içerisine terliklerini sokuyorlar. Sabo adı verilen terlikleri ve sabotaj yapıyorlar. Sabotaj kelimesi de buradan geliyor. Dediğiniz gibi teknokötümserlik. İnsanlar teknolojinin karşısında durmaya çalışıyor olabilirler ama teknoloji yıkıcı gücüyle bunun önüne geçiyor. Peki dijital gelişmeler, görsel iletişimin ve sanatın hangi alanlarını etkiledi?
Tabii gelişme gösteren bilgisayar teknolojisi sanatı ve tasarımı daha ileriye taşımayı amaç edindi. Bu süreçte de çeşitli yeteneklere sahip olan sanatçıların ortaya çıkmasına da vesile oldu. İşte birbirinden farklı eserler ve yorumlar yapılmasına da imkan tanıdı bu süreç. Dijital gelişmelerin var olmasıyla birlikte geleneksel yöntemleri benimsemiş sanatçılar da tabii çağın gerekliliklerini hissetti ve bilgisayar teknolojisinden yararlanma yoluna gitti. Ve bu yeni teknolojileri işte iletişim, illüstrasyon, animasyon, işte jenerik ve video oyunlarının tasarımı ve üretiminde kullandılar. Mesela bakınız animasyon ve oyun ve sinema alanlarda özellikle çok büyük bir değişim ve gelişim süreci geçirdi. Elbette ki işte stop motion gibi geleneksel yöntemlerde hala kullanılıyor fakat tek tek kareler halinde animasyon ve video oluşturulan bir dönemden günümüzde işte motion capture gibi çok büyük tekniklerin kullanıldığı bir dönemdeyiz aslında şu anda.
Peki şimdi dijital tasarımın dününden başladık. Aslında tasarımın dününden başladık ve bugünden bahsettik ve gelecekte aslında gelecekte ne olacağından bahsettik en sonunda da. Şimdi bu soruların üzerine son olarak şunu sormak istiyorum. Grafik tasarım üzerine uzmanlaşmak isteyen gençlere, iletişim fakültesi öğrencilerine, görsel tasarım öğrencilerine ya da bunu dışarıdan yani bir şey okumadan da yapmak isteyen öğrencilere ne tavsiye ediyorsunuz? Kendilerini nasıl geliştirebilirler?
Aslında Tolga Bey, ben de yazılım bölümü mezunuyum fakat her sanatçının içerisinde kendisini dinlemesi gereken bir şey vardır. İlham perisi vardır. Onu takip etmek gerekir. Ben de mesela işte okul sıralarına işte resim çizmekten tutun, işte eskiz defterleri tutardım ama üniversitede bambaşka bir bölüm okudum. Fakat o içinizdeki ışığı kesinlikle takip etmeniz gerekiyor. Bir sanatçının içindeki o ışığı zaten siz de bilirsiniz. Yani işin aslında iletişimsel olarak ifade etmek için gerçekten o ışığı takip etmek gerekiyor ve kendini sürekli bu işe adamak lazım. Sürekli geliştirmek lazım. Sürekli yeni bir şeyler katmak lazım. Az önce de bahsettiğimiz gibi sürekli dünyamız değişiyor. İşte yeni bir teknolojiler çıkıyor. İşte yeni programlar çıkıyor. Bu programların takibini yapmak lazım. Her yıl işte bir tasarım trendi değişiyor. Bunları takip etmek lazım. Programların kullanımını iyi derecede öğrenmek lazım. Kısacası bu işe kendini adamak lazım aslında.
En önemlisi üretmek lazım sanırım. Devamlı üretmek. Kesinlikle. Çünkü bu iş bisiklete binmek gibi. Pedal çevirmeyi bıraktığınız an düşersiniz. Çünkü devamlı yenilikler mevcut değil mi?
Kesinlikle.
Eren Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir sohbet oldu. Son olarak bir mesajınız var mı kapatırken?
Yani söylediğim gibi dijital iletişim, tasarım, teknoloji çok hızlı değişime, gelişim gösteren alanlar. Az önce de bahsettiğim gibi insanların bunları takip etmesi ve kendisini sürekli geliştirmesi de gerekiyor. Kendisini geliştirmek isteyenlere tavsiyem bu şekilde olacaktır.
Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz programımıza Eren Bey. Bugün konuğumuz Eren Koçyiğit'ti. Kendisiyle dijital mecralarda görsel kullanımı üzerine konuştuk. Tabii ki her şeyin dijitalleştiği ve artık her şeyi mobil cihazlarımızdan kontrol etmeye başladığımız günümüzde grafik tasarım, mobil tasarım, dijital tasarım, arayüz tasarımı, ısı haritası gibi kavramlar çok önemli ve gerçekten gençlerin gelecekte uğraşmaları gereken mesleklerin başında geliyor. Nasıl ki bugün bir yere gittiğiniz zaman ilk başta işte güvenlik görevlisiyle karşılaşıyorsunuz ya da asansörlerle oranın mimar yapısıyla karşılaşıyorsanız dijital dünyada artık arayüz tasarımlarıyla karşılaşıyorsunuz ve elinizde kullandığınız telefonların arka planda çalışan karışık sistemler varken siz aslında sadece aradaki arayüzü görüyorsunuz ve arayüz tasarımına göre ya da telefonun tasarımına göre karar veriyorsunuz. Bu sebeple bu karışık yazılım dünyasında tasarım çok önemli. Kullanıcı dostu tasarım gerçekten önemli ve şirketlere büyük paralar kazandıran işte ya da tasarımcıları ya da kullanıcıları işte mutlu edecek çalışmalar yapan her şirket arka planda önemli tasarımcılar barındırıyor diye düşünüyorum. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.